Şah ve Sultan, İskender Pala, 9. ayrım. Öğrendiğime göre sabahleyin sarayın dış kapısının açıldığı meydanın Alişah Camii cihetinde ok atma müsabakaları yapılacakmış. Bu müsabakalar yüzyıllarca evvel Pers okçuları tarafından başlatılmış. Her yıl hep aynı tarihte devam edermiş. Bundan 250 sene evvel Tolunoğlu Alişah bile camisini yaptırırken, mimarlarının arzusu hilafına bu ok meydanını muhafaza etmiş. Şah İsmail şehre girince o da geleneği bozmamış, 6 yıl boyunca hep buraya ok atmaya gelmiş. Şehzade müsabaka ile ilgili öğrendiklerimi kendisine söyleyince çok sevindi. Nihayet yarın şu çocuk şahı görebileceğim dedi ustaca. Sabahın erken saatiydi, hancının getirdiği çorbamızı içip tam dışarı çıkacaktık ki saray muhafızlarından olduğu anlaşılan İki asker bizi durdurdu. Elim hançerde öylece bekledim. Şehzade hiç heyecanlı değilmiş gibi görünmeyi başarabiliyordu. Oysa benim yüreğim atıyor, dizlerim titriyordu. Başıma bir şey geleceğinden değil, şehzadenin başına bir şey gelme endişesindendi bu. Konuşmaları anlayabilmek için kulak kesilmem gerekti. Bozok ilinden gelen derviş sensen, belin ökercan menem, o halde bizimle gelip sen, haraya, Kıble-i Alem Şah İsmail cenaplarına. Şahımız yolda kalmış bu garip dervişten ne soruşacaktır? Soruşacak nesne bilmeyiz. Aklın varsa bunu kendisine sen de sorma. Yürü o vakt Haydarcan. Haydarcan burada kalıptır. Sen özün gelip sen. Beli sen burada kal Haydarcan. Beni bekle. Haydarcan ben oluyordum. Şehzade Selim söylediğinin tersini yapmamı istediği vakit bana başka bir atla hitap ederdi. Bu Trabzon'daki tebdil gezilerimizden kalma aramızdaki hususi bir anlaşmaydı. Elimi hançerden çekip eğilerek selam verdim. O sırada muhafızlardan biri yüzüme dikkatle baktı, tedirgin edici bir bakıştı bu. Diğer arkadaşı yürümeye başladığında bile o hala bana bakmaya devam ediyor, baş ve işaret parmağıyla da bıyığını iki taraflı sıvazlıyordu. Hanın kapısından çıktıkları zamana kadar dönüp dönüp baktı. Onlar gider gitmez kaldığımız hücreye vardım. Şehzade burada kal beni bekle demişti. Demek buradan derhal ayrılmamı hatta belki kendisini takip etmemi istiyordu. Hancının hesabını ödeyip çıkkınlarımızı aldım. Koşa koşa ok müsabakalarının yapıldığı meydana vardım. Saray kapısının görülebileceği bir yerde mevkilenip bekledim, bekledim, bekledim. Zaman ilerliyordu, müsabakalar başlamak üzereydi. Şahın meydana gelmesi an meselesiydi. Gözüm sarayın kapısındaydı, içeri girmenin bir yolunu bulmalıydım. Meydana doğru ilerleyen askerlerden ikisinin birbirlerine beni göstererek yanıma yaklaştıklarını gördüm. Sabah şehzadeyi götüren muhafızlarla aynı şekilde giyinmiş, aynı silahları kuşanmışlardı. Handan ayrıldıktan sonra kıyafetimi değiştirmemekle akılsızlık etmiştim. Herhalde hancı beni tarif etmişti ve bu adamlar da şimdi yakalamaya geliyorlardı. Bu da Şehzade Selim'in başının dertte olduğunu gösterirdi. Benden başka hiçbir Allah kulu burada onun kim olduğunu bilmiyordu. Yoksa biliyor muydu sorusu o anda aklıma düştü. Eğer öyleyse felaket demekti. Hem öyle bir felaket ki ucu ta Osmanlı Devleti'nin istikbalini ilgilendirirdi. Bir şehzadenin böyle tek muhafız ile kendisi beni muhafız olarak değil de can yoldaşı müsahip olmak üzere seçtiğini söylüyor, yaban illere çıkması, hele de rakibinin şehrine gelmesi tedbirsizlik idi. Bunu herkesten gizlemesi de ayrı bir tedbirsizlik. İlla ki o kendine çok güveniyordu. Sultan babası onun Trabzon'u terk ettiğini duysa derhal isyanına hükmeder, üzerine asker salardı. Buna rağmen o aykırı davranmaktan hoşlanıyor, bunu kendisine söylediğimde Süleyman var ya diyordu, Süleyman'ı iyi yetiştirmişti. Dirayetine, sevk ve idaresine güveniyordu. Zaten ona güvendiği için buralarda tek başımıza dolanıyorduk. Ama işte bela da bizi buluyordu. Yaklaşan iki askerin beni hedef aldıklarından artık zerre kadar şüphem kalmadı. Ne yapacağıma hızlı karar vermem gerekiyordu. Önce kaçmalı, saklanmalı, sonra bir yolunu bulup şehzadeden haber almalı, ne yapıp edip başına gelen beladan onu kurtarmalıydım. Kaçmaya hazırlandığım sırada askerler birkaç adım yanıma yaklaşmış. Uzun boylu olan neşeli bir sesle, "Can Hasan, bıyıklarını neçe kesip sen? Bu kılık da nedir he? Hem sende keman çekecek pazu vardır ok meydanına gelip sen." diye şakayla karışık kollarını açmıştı bile. Bana sarıldıkları sırada itiraf etmeliyim ki bayıla yazdım. Her şey birden nasıl bu kadar ters yüz olur, karamsarlık bir anda nasıl sevince dönüşürdü. Belli ki beni ikizim Hasan ile karıştırmışlardı. Bu da Hasan'ı bulduğumu, daha doğrusu kaderin bizi buluşturduğunu gösteriyordu. Yine tebdil koruma vazifesi yaptığımı sanan bu adamları başımdan savmalıydım. Daha iyisini yaptım. Hasan'ın ikizi olduğumu, Tebriz'e onu bulmaya geldiğimi açıkça söyledim. Ve Hasan hakkındaki hemen her şeyi öğrenmem yalnızca birkaç dakika sürdü. Sabahleyin yüzüme dik dik bakan muhafızın şaşkınlığını şimdi anlıyorum. Çünkü Hasan, saray muhafızlarının gözdesi olan askermiş. Kadere hayret ettim. İkiz kardeşleri iki rakip arasına eşit bölüştürmüştü. Bir farklı ki benim şehzadem 37, onun şahı 20 yaşındaydı. Ben kendimden yaşça büyük birinden emir alıyordum. Hasan ise toy bir delikanlının emrinde iş görüyordu. Şahın muhafızları "Tam burada bekle. Aka Hasan yanından geçecektir." deyip ayrıldıkları sırada meydanda çığlıklar, sevinç gösterileri başlamıştı bile. Şah Poyraz kadar güzel bir ata binmiş işte geliyordu. Ünü Trabzon'a kadar gelen Kamertay bu olmalıydı. Şah geçerken yolun iki yanındaki dervişler secde edercesine yerlere kapanıyor, ağlayan, çırpınan, bağrını yumruklayan ve yanağına şiş geçirenler ortalığa düşüyordu. Anadolu'daki kızılbaşlar böyle şeyler yapmaz, hele kendilerini asla şişlemezlerdi. Haddizatında şah geçerken muhafızların bu tür sevinç gösterilerine müsaade etmemeleri gerekiyordu. Ama galiba şah buna izin veriyor ve teşvik ediyordu. Kararsız kalmıştım. Herkes meydandayken saraya varıp sabah getirtilen bir dervişten haber almaya çalışmak mı, yoksa şah ile birlikte bana doğru yaklaşmakta olan kardeşimi görmeye çalışmak mı gerekirdi? Kardeşimle buluşabilirsem saraya girme ihtimalimin daha yüksek olacağını düşünerek bekledim. Şah İsmail atının üzerinde ilerlerken çevresindeki bir düzine muhafız, her yönden 20 adımlık bir mesafeyi koruyor, hiç kimse şaha bundan daha fazla yaklaşamıyordu. Hasan'ı çok uzaktan tanıdım. Üst dudağını tamamen örten gür bıyıkları vardı. Şah'ın alımlı ve süslü atının hemen sağ yanında heybetle yürüyordu. Alayın en yakışıklısı o idi. Bunu kardeşim olduğu için söylemiyorum. Gerçekten şu hali kendisiyle gurur duymamı sağlayacak kadar ihtişamlıydı. Bir an onun yerinde kendimi görür gibi oldum. Babamı ve beni bırakıp giderken söyledikleri hatırıma geldi. Onunla gelmiş olsam belki şahın atının sol yanında da ben yürüyor olurdum. Şahın atının sağında ve solunda aynı adamın yürüyor olması müritlerin gözünde şahın yeni bir mucizesi olarak değerlendirilirdi herhalde. Ve şahı yayını çekerken gördüm, çok kahramanların adını biliyordum. Davut'tan, Rüstem'den, İskender'den, Bamsı Beyrek'ten haberdardım. Ama hiçbirinin şu anda gördüğüm Şah İsmail'e benzeyebileceklerini sanmıyordum. Kemanını gererken, yeni olgunlaşmaya başlayan genç bedeni, pazularını ve kaslarını kaftanın dışından belli ediyor, atlas gömleğinin sıra düğmeleri kopup fırlayacakmış gibi gergin duruyordu. Belindeki kemer kasten gevşetilmişti. Kırmızı sahtiyan çizmeleri yere çakılmış gibi karda gömülü duruyordu. Elindeki kemanın kirişine asıldıkça o koskoca meydanda kar tanelerinin yere düşünce, duyulacağı kadar ihtişamlı bir sessizlik başladı. Gözler kırpılmaz olmuştu. Az sonra fırlayacak oku giderken görmek herkesin içinde kışkırtıcı bir arzuya döndü sanki. Tebriz susmuş, kulak ve göz kesilmişti. Neden sonra hedefte bir ses duyuldu. Kimse şahın oku ne zaman bıraktığını, okun nasıl hedefi bulduğunu yine görememişti. Tam isabet. Meydanı dualar, gülbanklar, Allah Allah güzel şah nidaları, alkışlar ve çığlık çığlığa bir tezahürat kapladığı sırada şah hiçbir şey demeden ve her sene adeti olduğu üzere irad ettiği nutuk kürsüsüne çıkmadan geri döndü, atına bindi ve sarayına yöneldi. Artık meydanda herkes çığlık çığlığa eğleniyor, bu mucizevi atışın yorumunu yapıyordu. Bense şaşkına dönmüştüm. Ne yapacağımı düşünmeye başladım. Şahın halka hitap etmeden dönmesi beni işkillendirmişti. Sarayda mutlaka acele görüşülecek önemli bir işi olmalıydı. Bu işin şehzade ile alakalı olmaması için dua ettim. Şimdi artık iki sebepten dolayı Hasan'a kendimi göstermem gerekiyordu. Hasret gidermek ve yardımı olursa saraya girebilmek. O daha fazlasını yaptı. Coşkuyla kucaklaşmamızdan sonra atından inip muhafız arkadaşlarının ardında sarmaş dolaş beni saraya götürdü. O kısa yürüyüşümüzde hiç konuşmadık. Yalnızca birbirimizin kokusunu ciğerlerimize çektik. O bende vatanı kokladı, ben onda gurbeti kokladım. Öyle bir zamanda kelimeler ve cümleler duyguların masumiyetini zedeleyecek gibi geldi bize. Ve Şah'ın atı Heşt Behişt Sarayı'nın ihtişamlı kapısından giresiye kadar ikiz hasretimizi teskine çalıştık. Kapıda Kıble-i Alem Şah Efendimizin devletine hoş geldin. Canımın yarısı Hüseyin. Dile ki hazır edeyim, söyle ki yapayım dediği sırada ikimiz de dayanamayıp ağlamaya başladık. Gözyaşlarım avuçlarımda onun gözyaşlarına karışırken şehzadenin durumunu hatırladım. Ve tabii içine daldığım o efsunlu rüyadan uyanıverdim. Yanaklarımı silerken bana Şahımız Efendimizin salonunu göster ta ki hangi ihtişamlı kapıya kul yazılacağımı göreyim dedim. Hasan hiç şaşırmış gibi davranmadı, derhal dedi ve diğer muhafızdan nöbeti devralıp beni yanına götürdü. Hiç konuşmadan ama birbirimizin sıcaklığını duyarak, nefeslerimiz birbirine karışarak. İç içe geçmeli 8 farklı yapıdan oluşan Heşt Behişt Sarayı, adı gibi sanki 8 cennetten biriydi. Bahçesinde ilerlerken gerçekten de 8 cennetin yeryüzünde kurulduğunu vehmettirecek, 8 ayrı bölümde 8 çeşit bitki, havuz ve çiçek düzenlemesi insanı sarhoş ediyordu. Harikulade nakışlı duvarları görünce kendimi Firdevs'in ta içinde gibi hissettim. Salona vardığımızda nutkum tutuldu diyebilirim. Bir kafesin arkasında ayakta bekliyor ve içeride her şeyi görebiliyorduk. Kısa cümlelerle de olsa hasret gidermek, annem ve babamdan, Ilıcaköy'den ve çocukluktan konuşmak ancak orada aklımıza geldi. Bir yandan Hasan ile fısıldaşıyor, diğer yandan çevremi izliyordum. Salon gördüğüm kul yapısı güzelliklerin en muhteşemiydi. Zebercet kakmalı, somaki mermerler, ipek halılar, rengarenk resimleri bulunan tavan altında ipek yastıklar ve hizmet eden huri misal Azerbaycan güzelleri. Tebriz'in sanatkarlar madeni olarak anılması boşuna değildi. Hasan benim hayranlığımı görünce fısıltıyla Şah'ın sanatı ziyadesiyle himaye ettiğinden ve sanatçıları nimete boğduğundan bahsetti. O sırada Şah, Herat'tan gelen bir habercinin anlattıklarını dinliyor, yanındaki vezirlere ve diğer devlet adamlarına buna uygun emirler veriyordu. Anlattığına göre Babür Padişah yazın, Belh bahçelerinde vakit geçirirken, Hakan-ı İskender şan için, İskender gibi şanlı bu Hakan, Şah İsmail oluyordu, hediyeler hazırlatmış, eşiğine göndermişti. Öte yandan Herat hükümdarı Baykaraoğlu Hüseyin Mirza birkaç ay evvel ölmüş, toprakları iki şehzadesi tarafından yönetilmek üzere sikke bastırılmış. Lakin diğer şehzadeler ki bunların sayısı tam 11 idi, iki başlılıktan şikayet ile herkes kendi bulunduğu yörede hükümranlığını ilan etmiş, sonunda ülke karışmıştı. Şah dinlediği havadisler bitince önce Babür Padişah'a mektup yazılmasını ve hediyeler gönderilmesini, sonra da yanında muhafaza ettiği Baykaraoğlu Hüseyin Mirza'nın torunu Karkiya Ahmet'in hazırlanarak derhal yurduna gönderilmesini, yanınca da 10 bin dervişi ihtiyat askeri olarak vermelerini, orada elde edilecek başarılar ile Safevi devlet sınırlarının genişletilmesini buyurdu. Bu kararlar için ne vezirleriyle konuştu ne de bir kimseye danıştı. Şah'ın yaşından hiç beklenmeyecek üstün bir siyaset güttüğünü o vakit anladım ve şehzadenin müstakbel düşmanından gözüm korktu. Onu çocuk şah diye küçümsememesi gerektiğini ileride kendisine hatırlatmalıyım. Çünkü bu çocuk şah büyük adamlar ve büyük devletler gibi siyaset güdüyor. Hatta komşu devletlerin hükümdarlarından bazı şehzadeleri kendi sarayında tutuyor. fırsat düşüncede siyasi emelleri için kullanıyordu. Perdenin arkasında put kesilmiş, neredeyse nefes almıyordum. Bir yolunu bulup sabah saraya getirilen dervişi Hasan'a sormak için kıvranıp dururken, birden o dervişi şahın huzuruna getirdiler. Kalbim tam o sırada duracak diye korktum. Dizlerimde derman kesilmişti. Titriyordum. Dervişin iki yanında kollarından yapışmış iki muhafız olmaması beni azıcık rahatlatıyordu. Ama yine de dayanılır bir heyecan değildi. Terlemeye başladım. Şehzade Selim derviş rolünü çok iyi oynuyordu. Şah'ın bağdaş kurup oturduğu şiltenin önünde ayakta bekledi. Derviş baba, kanden gelir hara güdersün? Erzincan'dan gelirem. Şahımın mübarek cemalini görmekliğe gelmişem. Yollarda izlerde ne var ne yok. Bize ne getirmişsen. Şahımın ulu himmeti sayesinde her yerde eman, asayiş ve saadet olup cümle kullarımız ferhunde haldür. Size ne sunsam layık olmaz diye bir kıta şiir düzüp kutlu eşiğinize onu getirmişem. Bre derviş, söz bilirsen he mi? Şahım o kadar değilse de biraz bilirem. Hele ohu o halde. Şehzade yazdığı Farsça şiirlerden bir derleme mi yaptı yoksa o esnada yeni bir şiir mi tertip etti bilmiyorum. Ama okuduklarını elleri ve hareketleriyle destekleyecek şekilde öyle inandırıcı tarzda inşa etti ki bir an ben bile İran'dan gelen bir dervişi dinliyorum zannettim. O şiirlerden benim anlayabildiklerim şöyleydi. Senin mahallenin sakinleri gül bahçesine ihtiyaç duymazlar. Senin aşıkların cennet bahçesini istemezler. Herkes gül bahçesinde gül topladı, bense kenarda köşede ayrılık dikenini devşirmedeyim. Şimdi söz yeter, artık şahıma dua vaktidir, çünkü fazla söz baş ağrıtır. Üstelik bencileyin zavallı, utangaç bir derviş duadan başka ne söyler? Sakini, kuyu, nebüt ve gülistan muhtaç, nist müştakı, tuğba ravzai rıdvan muhtaç, herkes miyanı gülşen, çi dümen irrint, harı firak çimen, ez kuşevu kenari, vakti duas diğer derdü serü, tühembes, gayrez dua çi güyet biçare şermsari. Şehzade şiir okurken salona endamlarından çok güzel oldukları anlaşılan iki genç hanım ile toy bir delikanlı geldiler. Bizim bulunduğumuz cihetten salona girdikleri için yüzlerini tam göremedim. Bunlar Şah'ın güzellikleri dillere destan eşleri Gülizar Begüm ve Taçlı Bihruze Hatun ile onlara hizmet eden Kamber imiş. Hasan nedense ona aka demek gelmiyor içimden. Kamber'i çok sevdiğini, onu gizliden gizliye korumak ve kollamak üzere görevlendirildiğini kulağıma fısıldadı. Sonra da ilave etti. Bu çocuk Ulu Efendimiz Şah Hazretlerinin öz yeğeni. Ağabey Ali'nin oğlu. Fakat kendisi bilmiyor. Şah Hazretleri onu göz önünde dursun diye hanımlarının hizmetine verdi. Ve tabii hadım ettirdikten sonra. Çok temiz kalpli bir çocuk. Peki ama neden hadım ettirdi? Kıble-i Alem Şah Hazretlerinden sual olunmaz. Yaptığını hikmetle yapar. Kardeşim Hasan ile o anda içinde bulunduğumuz durumun garipliğine hayret ettim. Kader bizi nerede ve nasıl buluşturmuştu? Biz ikimiz perdenin arkasında, efendilerimiz perdelerin önünde, biz ikimiz düşman saflarında, o ikisi kardeşlik safında. Perdenin önündekiler birinin canını almaya, diğeri için can vermeye hazır iki fedai, perdenin ardındakilere can almak veya can vermeyi emredecek iki hükümdar. Biraz sonra şehzadenin hayatı tehlikeye girerse nasıl davranacağım? Aman Allah'ım, merhametinle muamele eyle ve onun kim olduğunu gizle. Ben aklımdan bunları geçirirken şehzadenin Farsça şiiri sona ermişti. Şah ona cevap olmak üzere Türkçe güzel iki dörtlük söyledi. Yol erkanı bildin ise hüdeyüben gir içeri. Bir kapıya vardın ise hüdeyüben gir içeri. Hak kuluna nazar eyler, hakkın kelamını söyler. Canlar gelip nasip diler, hüdeyüben gir içeri. 9. ayrımın sonu sayfa 89, devamı 10. ayrımda.